Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne hepiniz. Program yapımcılarınız Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de sevgili dinleyicilerimiz 15.55'e dek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikteyiz. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram'da hesaplarımızın adları Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize yine her zaman olduğu gibi müziğimizi dinleyerek başlıyoruz.
Ayrılmamız çok gereksiz. Şimdi uzaktan sebepsiz. Biri bana gelsin, o da sensin. Beni kırmış olsan da ikimiz de aşık. Bir tek farkla benimki senden biraz fazla. İstediğin her şey sanki yok. Değer mi dersin? Başkaları bilmez, görmez zor. Nasıl bir duygu? Al elini, kalbime bir koy. İşte gerçek bu. Her yer soğuk, hep karanlık. Ayrılmamız çok gereksiz. Şimdi uzaktan sebepsiz. Biri bana gelsin, o da sensin. Beni kırmış olsan da ikimiz de aşık. Bir tek farkla benimki senden biraz fazla. Biri bana gelsin, o da sensin. Beni kırmış olsan da ikimiz de aşık. Bir tek farkla benimki senden biraz fazla.
Beş 19'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Evet, hemen stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Ressam Sayın Mehmet Emin Özer bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk efendim.
Ben ressam dedim çünkü sizin bugün sanatçı kimliğinizle buradasınız. Aynı zamanda hekimliğiniz var, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı kuruculuğunuz var. Yine başbakanlıktaki müşavirlik göreviniz var. Aslında 10 parmağınızda 10 marifet ama az önce de söylediğim gibi sanatçı kimliğinizle bugün buradasınız. Resim sevdanızdan söz edeceğiz. Ne zamandır resim sevdalısınız?
Evet, hep burada biliyorsunuz bu soruya çok klasik bir cevap evet. vardır. Hep böyle çocukluğumuzdan beri denir. Benimki çok çocukluğumdan beri değil. Lise son sınıfta İbrahim Çallı Atölyesi'nden yetişen bir hoca benim resim öğretmenim oldu. O benim yeteneğimi keşfetti diye düşünüyorum ya da herhangi bir yeteneğim var mı bilmiyorum, o da çok iddialı söylemeyeyim. O beni keşfetti ve resme yönlendirdi açıkçası. Sonrasında ben karikatür çizmeye başladım. Hatta Gırgır'ın arka sayfasında, eski Gırgır'ı hatırlarsanız evet. Oğuz Aral döneminin Çiçeği Burnundalar sayfası vardı. En arka sayfada evet. Anadolu'dan yetenekli böyle karikatür çizen gençler, bizler karikatür gönderirdik. Oğuz abi de Allah rahmet eylesin, o da evet. onları değerlendirir, çıkarırdı. Böyle zaman zaman karikatürlerim yayınlanmaya başladı. Sonra babamla ciddi bir üniversite sınavı sırasında atışmaya girdik. Ben güzel sanatlar istedim. O illaki tıp dedi. Bir tane tıp tercihim vardı. Altındakilerin hepsi güzel sanatlardı. Tıbı kazandım.
Yani kırmadınız aileyi de. Peki siz ne olmayı düşlerdiniz çocukken, o lise çağına kadar?
Lise çağına kadar ya şimdi bunu bir kız çocuğuna sorsanız muhtemelen hedefleri vardır, evet. şeyleri vardır. Ama bir erkeğe sorunca ya hiçbir şey yoktu, hiçbir şey düşünmemiştim açıkçası. Yani ben oğluma da sormuştum lise sondayken, üniversite sınavına girecekti. Oğlum ne istiyorsun, nereyi? Bilmiyorum ki dedi. Bir girelim, bir gireyim bakayım dedi. Sonra dedi değerlendirdim.
Yani onun yeteneği için, var mı? Onun da sizin gibi sanata.
Yok, kızımın var ama resme, oğlumun yok. Kızımın var. Hem müziğe karşı yeteneği var hem resme karşı yeteneği var. Okulunda son 3 yıldır birinci oluyor resim yarışmalarında.
Oo, ne güzel.
Ama oğlumun yok. Yani onun maşallah o 10 yıldır da okuyor zaten kendisi. Üniversite okuyor. Profesör olarak mezun olacak o. Öyle bir yeni bir şey çıktı.
Evet. Peki şimdi gençlik yıllarında karikatür olarak devam etti dediniz. Ne kadar sürdü? Sonra yeniden ne zaman, nasıl resme yöneldiniz?
Şöyle, tıp yılları başlayınca karikatür yavaş yavaş seyrelmeye başladı. Hı hı. Sonrasında üniversitede ufak tefek, herkes ders dinlerken ben amfide öğretmenlerin karikatürlerini çiziyordum. Benim gibi bir arkadaşım daha vardı, sınıf arkadaşım. Kulakları çınlasın onun da. Böyle sonrasında mezun olan arkadaşlarıma ben hiç yağlı boya bilmezken gidip Tunalı Hilmi'de bir kırtasiyeden yağlı boya malzemeleri alıp kendi kendime, evlenen bütün arkadaşlarıma yağlı boya resim yapmaya başladım.
Ay, ne ama güzel, ne şanslılarmış.
Hiçbir altyapım yoktu. Hı hı. Evet, bilmiyorum şanslılar mı? Eski resimlerim çok kötü. Onları verin de yerine yenisini vereyim diyorum. Vermiyorlar. Onlar onun çok kıymetli olduğunu elbette, düşünüyorlar. Elbette. Ve vermiyorlar. Böyle böyle yağlı boyayla tanıştım. Hı hı. Herhangi bir eğitimim yok yağlı boya konusunda. Kendi kendime öğrendim her şeyi. Sonra güzel sanatlarla ilgili neler kitapları almaya başladım. Ya ben genelde kayık ve deniz
evet, çok yer tutuyor. Sevda kayıklarının ressamı olarak anılıyorsunuz zaten.
Evet, bir arkadaşım onu bir röportajda bu şekilde ifade etti. Çok romantik buluyor benim kayık resimlerimi. Sevda kayıklarının ressamı dedi. Sonraki sergilerimde de hep bu şekilde Sevda Kayıkları
bir. Kayıkları nasıl Sevda resmediyorsunuz kayıkları... ki? Ne renkler şimdi, kullanıyorsunuz? Nasıl yansıyor o ruh hali ki Sevda Kayıkları'nın ressamı olarak anılmaya başladınız?
Valla galiba romantik yapıyorum. Yani. Şimdi deniz de işin içine girince herhalde evet. romantizm de oluşuyor kendiliğinden. Daha niye kayık ve denizi de açıkçası çok bilmiyorum ama bir gün baktım ki hep deniz ve kayık resmi yapıyorum. Yani bilinçli bir seçim değildi bu.
Evet.
Yani kendiliğinden oluşan bir şeydi. Hı hı. Onu da şuna bağladım. Benim balıkçı bir arkadaşım vardı. Babası balıkçıydı. Babası vefat ettikten sonra onun balıkçı teknesi ona kaldı. Ve ben üniversitedeyken iki tane yaz tatili, dörder ay onunla birlikte balığa çıktım. Herhalde o bende çok fazla yer etti. O yakaladığımız balıkları teknenin ortasında bir sacımız vardı ve tüpümüz. Onunla balıkları kızartırdık, bir koya çekilirdik falan. Zannediyorum o çok yer etti.
Evet.
Bir gün baktım ki sadece kayık ve deniz resmi yapıyorum. Sonra da işte Sevda Kayıkları'nın ressamı diye
anılmaya
başladım.
Peki tıp kaç senede bitti bu arada?
Tıp 7 senede bitti. Hı hı. Bir yıl gecikmeli olarak
çok normal
bitirdim. 14 yıl aktif doktorluk yaptım. En son Türkiye Demir Çelik İşletmelerinin sağlık müdürüyken başbakanlık özürlü idaresi başkanlığına yeni kurulmuştu.
Evet.
Oraya atandım ve oranın işte kurucu genel müdürlüğünü yaptım. Birçok hukuki düzenleme iyi yaptık. Sonra Başbakanlık Müşavirliğine ayrıldım 2003 yılında.
Tabii resim hep vardı siz
evet,
bunları
resim
yaparken.
Evet resim hep hayatımda vardı ama 2003'ten itibaren çok yoğun bir şekilde resim oldu. Şimdi ders de veriyorum yani aynı zamanda Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği'nin de yönetimindeyim.
Ne güzel.
İlk olarak bir tıp doktoru girmiş. Yönetime. Çünkü diğerlerinin
ama çoğu... doktorların hep bu konuda bir yeteneğinin olduğunu biliriz. Hep konuşulur. Sanata mutlaka bir yatkınlığı vardır ama sizde sanat ön planda. Evet. Tıp birazcık hobi olarak kalmış galiba değil mi?
Evet. Hep arkadaşlara da söylüyorum. Yani, hobi olarak doktorluk yapıyorum. Esas işim resim diyorum. Hakikaten
ne güzel.
Doktorluk öyle oldu. Hobi haline.
Ki hala döndü. Yapıyorsunuz doktorluğu
yapıyorum,
da.
Yapıyorum. Aktif doktorluk da yapıyorum. İş yeri hekimliği yapıyorum.
Evet branşınız.
Evet işçi sağlığı iş güvenliği ile uğraşıyorum. Ve iş yeri hekimliği yapıyorum.
Ne güzel. Tüm bu bilgi ve birikimlerinizi eğitimlerle paylaşıyorsunuz galiba gençlerle.
Evet. Yani ben hep güzel sanatlar mezun arkadaşlara da söylüyorum. Onlar sınıf geçmek için okudular. Ben onların okudukları bütün dersleri öğrenmek için okudum. Evet. Bütün kitaplarını aldım ve o kitapların hepsini okudum.
Ne güzel.
Şimdi de böyle bir resim eğitmenliği de yapıyorum.
Evet. Şimdi günümüzdeki gençlere bakınca tabii sınavlar, özel dersler, onların maalesef ki resim, müzik, tiyatro, spor gibi sanatlarla çok fazla ilgilenemiyorlar ne yazık ki. Şimdi bunların arasında tabii ki sönen yetenekler de var. Bu anlamda birazcık da hobi olarak kalıyor galiba. Hani hep bir mesleğin olsun da sanat ikinci planda kalsın. Yaparsın sizin ailenizin düşündüğü gibi. Onlar evet. da işte tıp yani. Oku ama siz sonradan sanatı ön plana çıkardınız tabii ki.
Tabii. Bu dediğiniz çok doğru. Belki de eğitim sisteminde
evet.
sanatı ön plana ve sporu ön plana. Yani bunları not alınıp illaki ortalama yükseltilecek derslermiş evet. gibi görmeden profesyonelce yaptırmak gerekir diye düşünüyorum. Benim ailemin de babamın da rahmetli bakışı top oynuyorsan yani şeye kötü yola düşmüş gibi algılardı babam.
Evet.
Yani topçu bizim zamanımızda bir de öyle derlerdi topçu. Yani bu aşağılamak için kullanılan
evet,
hiçbir işe
evet,
yaramayan evet. birisiymiş gibi algılanırdı ama sanat çok önemli. Yani toplumların gelişiminde de çok önemli olduğunu düşünüyorum sanat.
Evet kesinlikle ki siz bu sanat dalıyla sorumluluk projelerine ve festivallere de resimlerinizle birlikte destek verdiniz hep.
Katılıyorum. Yani birçok sosyal projelerde yer almaya çalışıyoruz. İşte Lösemili Çocuklar Vakfı olsun, eğitimle ilgili çalışan kurum ve kuruluşlar olsun, bağış resimlerle, şeyler, özürlerle ilgili birçok projede onlara destek olmak amacıyla resimlerimizle destek vermeye çalışıyoruz.
Nasıl destekler bunlar resimlerinizi?
Gelirini, satış gelirlerini o kuruma bağışlamak suretiyle yapılan şeyler.
Evet.
Tabii bu sadece bir ücret paylaşmak, onlarla bir ücret vermek gibi değil. Aynı zamanda isimlerinin duyulmasını sağlıyorsunuz. Çünkü onların kendi kendilerine, kendilerini ifade etmelerinden artı olarak bir de sanatı ekleyince, resmi ya da heykeli ekleyince yanına herhalde biraz daha ses getiriyor diye düşünüyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde de yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bütün sanatçı arkadaşların da ki birçoğunda yer aldığını düşünüyorum.
Şimdi İbrahim Çallı'dan dersler alarak başladım dediniz. Peki
İbrahim Çallı'nın bir öğrencisinden, o atölyeden.
Öğrencisinden, evet.
Evet, yani keşke İbrahim Çallı'dan alabilseydim.
Peki örnek aldığınız ressamlar var mıydı kendinize?
Şimdi ben tarz olarak empresyonist tarz resim yapıyorum. Yani buna izlenimcilik, lekecilik diyebiliriz. İzlenimci tarzda şey yapan, biliyorsunuz bu ismin, bu türün isim babası Monet'dir. Claude Monet'dir.
Evet.
Monet'i seviyorum, beğeniyorum. Onun için ondan etkilendiğimi, Türkiye'de de Hikmet Onat'tan etkilendiğimi söyleyebilirim.
Evet, gelelim sergilere. Pek çok sergiye katıldınız
herhalde.
Çok sayıda herhalde. Kişisel sergim var. Kişisel,
yüzü geçmiştir.
Yurt dışında da oldu mu? Bizi dinleyen dinleyicilerimiz sizin o güzel resimlerinizle yüz yüze gelme şansı bulabildiler mi?
Ya yurt dışına
mi?
Resimlerim gitti. Ama ben kendim gidip de resimlerin başında bir kişisel sergi açamadım. Ama bazı yurt dışı fuarlarında resimlerim sergilendi. Tabii o çok daha farklı oluyor. Ben uçaktan korkuyorum. Onun için
öyle
benim yurt dışı sergisi açamıyorum. İki sene önce Amerika'dan bir teklif gelmişti. Amerika'nın beş büyük eyaletinde.
Kayıkla olsa her yere giderim diyorsunuz.
Evet, yani kayıkla olsa her yere giderim. Çok güzel.
Peki bir de Ankara'da sanat evi kurdunuz.
Evet,
Amedius Art.
Evet, orada çalışmalarımı sürdürüyorum şu anda. Arkadaşlarım var, benden eğitim alan arkadaşlarım var. Onlarla birlikte
yaş
çalışıyoruz.
Yaş aralığı nedir o arkadaşların?
Ya genelde hepsi meslek sahibi ve 40 yaş üzeri. Çoğunlukla
hani
çok yoğun yaşayan insanlar.
Çünkü genelde sonra başlanır ya.
Ha,
ya
yok,
koro
aktif
faaliyetleri vardır ya böyle. Doğru. İşte resme giderler. Ama mutlaka da bir şey çizerler. Değil mi? Yani öğrenilecek bir şey midir resim,
evet,
bu anlamda baktığımızda?
Çok güzel bir şey, çok güzel bir şey söylediniz. Resim öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şey. Yeteneğiniz varsa eğer %30 daha hızlı ilerlersiniz.
Yeteneğiniz yani, yoksa da çizebilir misiniz?
Kesinlikle resim öğrenilebilen bir şey ve öğretilebilen bir şey.
Evet. Mesela ben hiç öğrenebileceğimi düşünemiyorum.
Benim atölyemdeki yarı kişi bu şekildeydi. Hayatları boyunca resim yapmamışlar.
Evet.
Resim yapmayı hiç düşünmemişler. Şimdi kişisel sergi falan açıyorlar.
Allah Allah, ne
yani,
güzel.
Evet, evet. Evet. Resim öğretilebilen ve öğrenilebilen bir şey.
Evet.
Ha, yetenek varsa biraz hızlı ilerliyorsunuz, o kadar. Ama yeteneği olan birisinin 2 yılda yaptığını siz diyelim ki 5 senede yaparsınız.
Yaş
6 senede
olursa
yaparsınız.
Olsun diyorsunuz.
Hiç yaşla da
daha
ilgisi yok.
Erken yaşlarda başlanıldığında bir avantaj diyebilir miyiz? Olabilir mi?
Ancak şöyle bir şeyden söz edebiliriz. Belki insanların yaşı ilerledikçe kavrama yeteneği ya da yaşamın ona dayattığı kalıplar oluşuyor.
Hı hı.
O kalıplardan çıkmak zorlaşabiliyor. Yoksa çok fark ettiğini düşünmüyorum. Ama genç yaşlarda daha yaşam ve yaşamda karşılaştığınız zorluklar size kalıp oluşturmamış oluyor.
Evet.
Biraz daha gelişime açık oluyorsunuz.
Evet. Peki yakınlarda sergi var mı?
Var. Art Ankara Sanat Fuarı her yıl yapılıyor. Oraya katılacağım.
Mart
15,
mıydı?
15 Mart'la 20 Mart arası bütün sanatseverleri bekliyoruz. hele bugünlerde çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Evet, bu tür görselliklere çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
Evet, o stresten, sıkıntılardan insanı biraz uzaklaştıracak, sanatla iç içe yaşamanın güzelliğine varmak isteyen dinleyicilerimiz Ankara'da Mart ayında buluşabilirler. Sonra Türkiye genelinde bir başka fuar ya da böyle bir katılabileceğiniz sergi
hemen
var
şöyle,
mı?
Şöyle hemen arkasından Nisan ayında Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği'nin her yıl kendi üyeleriyle, profesyonellerle yaptığı bir sergi var. Çağda Sanatlar Merkezi'nde. Hı hı. Ona katılacağım. Ondan sonra da önümüzdeki Kasım'da yine TÜYAP Sanat Fuarı var. TÜYAP Sanat Fuarı'na katılacağım. Bir de bu arada bir kişisel sergi planlıyorum Mayıs ayında Antalya'da. Ama daha tam yerine karar veremedim.
Değil, evet.
Bir de Antalya'da kişisel sergim olacak. Yani yoğun bir
yine kayıklarla
şeyim var,
mı program. Katılacaksınız? Evet. Yeni kayıklar
evet,
gelecek
yine,
mi?
yeni kayık, yeni balıkçı kayıkları. mutlaka balıkçı kayığı çalışıyorum. Yani sandalyada yat kotra değil. Mutlaka
evet.
Balıkçı. Yaşanmışlık olacak. Üzerinde yaşanıyor olacak. Evet. Ve hayata bir şey katacak.
Ne güzel. Evet. Nasıl bir şey yaşamışsınız ki? Onu nasıl farklı etkili? Farklı hala resmede biliyorsunuz. Resmetmeye devam ediyorsunuz.
Evet.
Size sanat hayatınızda, tıp hayatınızda daha pek çok on parmağınızda on marifet dedim ya. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için.
Ben
yine
de çok,
birlikte olmak dileğiyle.
Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Keyifli sohbetiniz için.
Teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, ressam Sayın Mehmet Emin Özer stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurlarken yine müziğe dönüyoruz.
Dağları prepakize.
15.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor ve biz şimdi Bolu'ya uzanmak istiyoruz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Okutmanı yazar Sayın Hamdi Birgören telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de iyi misiniz?
Biz de iyiyiz, sağ olasınız.
Kolaylıklar diliyoruz. Evet, şimdi Bolu'da köylerde yaşatılan bir gelenekten söz etmek istiyoruz. Ferfene geleneği. Şimdi bu sayede uzun kış gecelerinde gençler hem eğleniyorlar hem de nesiller arasındaki bağlar güçleniyor ama bize birazcık bu gelenekten söz eder misiniz lütfen? Ferfene nasıl bir gelenektir? Ne kadar yıldır yaşatılan bir gelenek acaba?
Şimdi belki Ferfene geleneğinden önce ben bu Bolu diye anons edildi ama Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kazanlar Köyü.
Evet.
Şimdi Gerede bölgesinin belki ne zamandan beri Türk ve Müslümanların elinde olduğundan bahsetmekte kısaca fayda olabilir eğer mümkünse, müsaitse.
Biraz kısa söz edelim çünkü geleneğe daha fazla zaman ayıralım. Süremiz çok uzun değil.
Peki.
Sayın Hamdi Birgören.
Peki, çok kısa söylüyorum.
Buyurun.
1071'de Malazgirt Savaşı'ndan Selçuklar döneminde Türk ve Müslümanlar girdiğinde 1074'e kadar Osmanlı'nın sınırı İzmit'e dayandı. Ama daha sonra merkezle irtibatları zayıfladığı için geri çekilmeye başladılar. Fakat Gerede bölgesi Türk ve Müslümanların elinde kalmaya devam etti. Yani diyebiliriz ki 1074'ten itibaren bu bölge yerleşik hayata geçmiş durumda. Yani bizim bahsettiğimiz gelenekler belki bu bölgede 1000 yıldır yaşatılıyor. Ancak bizim takip edebildiğimiz, yani geriye geriye götürdüğümüzde şöyle 300-350 yılını net olarak biz takip edebiliyoruz. Kışları, gecelerin uzun olması dolayısıyla insanların bir yere toplanıp eğlence ihtiyacını karşılamak üzere yaşattıkları bir gelenek. Biz de hiç aralık vermeden bunu bugüne kadar yaşattık, yaşatıyoruz.
Peki neler var gelenekte, ne yapıyor gençler?
Şimdi belki şöyle söylenebilir. Bugün tiyatro içinde söylenen sözler var. Hayatın içinden bazı kesitler alıp bunu toplumun içerisinde tekrar kısaca sergiliyorlar. Hem kaynaşmalarını sağlıyor, hem bu hayatın kesitlerine farklı şekilde bakmalarını sağlıyor bunları. Öyle kaynaşıp birleşmelerini, birlikte bir eğlence programı düzenlemelerini sağlıyor. Yani kışın uzun gecelerini anlamlı hale getirmek için yaşatılan bir gelenek.
Evet, yani teknoloji olmadan da eğlenebilmeyi, teknoloji olmadan da yaşayabilmeyi görüyorlar herhalde.
Şimdi zaten ortaya çıkış dönemlerinde teknoloji falan yok.
Evet.
Televizyon yok, ışık yok, radyo yok, şu yok, bu yok. O zamandan beri yaşatılan bu geleneği bugün hala hiçbir teknolojik araç gereçten yararlanmadan aynı şekilde devam ettiriyorlar, yaşatıyorlar. Biraz rengi değişti. Yani önceden bu daha çok eğlence amaçlıyken şimdi uzaklaştığı için gençler kimisi eğitim için, kimisi geçimini sağlamak için şehirlere göçtüğü için senede bir defa da olsa bunlar toplanıp hem kaynaşıyorlar hem o geleneklerini olduğu şekilde yaşatıyorlar.
Evet. Peki nasıl gençlerin ilgisi?
Valla gençler bu mesajlarla falan haber gidiyor. Birbirlerini sürekli arıyorlar. İşte şu gün toplantımız var, ferfenemiz var, geldin, gelmedin. Bütün işini, gücünü bırakıp buna göre ayarlıyorlar. Zaten büyükler de bunu organize ederler. Özellikle okulların tatil olacağı dönemi ayarlıyor. Yani bu Şubat tatili dediğimiz Ocak sonu, Şubat başı bu tatil dönemine denk getiriyorlar. 7'den 70'e herkesin toplandığı, eğlendiği bir toplantı oluyor. Çok anlamlı, güzel.
Ne kadar sürer peki?
Bu akşam toplanırlar. Yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Sabah namazı için eve gitmiş olan yaşlılar camiye gelir. O zaman biter. Zaten bizim köy odalarımız var. Köy konağı da denir. Köy odalarımız camiye de bitişiktir. Burada başlar. O yatsı namazı bittikten sonra başlarlar. Sabah da devam eder. Tabii arada o yemeğimiz de var.
Özel bir yemeği var mıdır?
Şimdi yemeğin olmazsa olmazlarından birisi hindi. Mutlaka hindi et olur. Onun yanında bir de pilav olur. Pilav ya bulgur pilavı veya pirinç pilavı biçiminde. Eskiden hoşaf yaparlardı. Şimdi biraz daha işi pratikleştirmişler. Ayran yapıyorlar. Veya hazır ayran.
Peki
alıyorlar.
Kim yapar bu yemekleri? İmece usulü mü yapılır?
Köyden birkaç kişi mutlaka bu yemeği yapabilir.
Evet. Peki gün olarak kaç gün sürer?
Neyi anlamadım.
Gün olarak kaç gün sürer?
Hayır. Akşam başlar sabah biter.
Bir geceliktir.
Evet, bir gecelik.
Evet. Sonuçta gençleri tanıştırma ve kaynaştırma geleneği olarak senede bir defa olarak toplanılır ve bir gecede biter diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz başkente.
Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim size.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Okutmanı yazar Sayın Hamdi Birgören stüdyo telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Şüpheli bu dünyadan fayda yok da.
Dünden Kalanlar. ...15.40... Türkiye'de saatlerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Gülün Hanım.
Evet, bugün tarih haritaları ve tarih eğitiminde kullanımından söz edeceğiz. Şimdi tarihi olayların geçtiği yerin yani mekanın evet. kavranması, tarihi olayların somutlaştırılması için en iyi yol aslında ama evet. biz bunu gerektiği gibi kullanabiliyor muyuz? Gerektiği gibi kullanılıyor mu acaba?
Maalesef evet diyemeyeceğim. evet. Keşke diyebilseydim ama pek çok sınıfımızda harita dahi yok. Hı hı. Eskiden mesela her sınıfta bir tane mutlaka harita, bir tane tarih şeridi olurdu. Şimdi her sınıfta böyle bir harita yapılanması maalesef yok. Akıllı tahtalar aldı gerçi yerini. Daha zengin kaynak sunumuna imkan veriyor aslında hı hı. bu tür materyaller. Ancak tarih haritaları hali hazırda akıllı tahtaların içinde bulunan yüklü olan programların içerisinde yok. Dilsiz haritalar var. Bazı haritalar gene var ama bunlar Türk tarihinin anlatılması için yeterli değil. Dünya evet. tarihine belki kullanılabilir. Dolayısıyla bizim kendi haritalarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Belki en büyük eksiğimiz, en büyük sıkıntımız bu konuyla ilgili. Belki en sonda söyleyeceğimi en başta söylemiş hı-hı. oldum ama bu diyebiliriz. Yani evet gerçekten Hüseyin Dağtekin olsun, Faik Reşit Unat olsun geçmişte tarih haritalarıyla ilgili bir takım çalışmalar yapılmış. Bunlarla ilgili bizim Osmanlı haritacılığı anlamında da 16. yüzyıldan itibaren gerçekten ciddi bir ele alınması söz konusu. Özellikle bu coğrafi keşifler, onların yarattığı etki, bir taraftan bizim denizciliğimizin gelişmesi ve bizim denizcilerimize haritanın ihtiyaç olması sebebiyle gerçekten iyi de bir kere hatırlarsınız hani Piri Reis'i konuşmuştuk. Evet. Hani çok ciddi manada haritacılıkla ilgili çalışmalar da yapılmış.
Tabii,
ancak
bizim böyle bir sanki iç içe zaten coğrafya evet. Evet. de katkısı tabii, olacaktır tabii, mutlaka.
Tabii tabii. Bizim böyle bir geçmişimiz olmakla birlikte yani Cumhuriyet döneminden bu döneme gelinceye kadar çok ciddi manada tarih haritalarının geliştirilemediğini görüyoruz. Mesela şu anda Harita Genel Komutanlığı çok güzel kabartma haritalar yayınlıyor. Türkiye ile ilgili, dünyanın çeşitli bölgeleriyle ilgili ve bence artık hani günümüzde düz bir haritadansa hı hı. kabartma haritaların öğrenciye hem ilgi çekmek adına hem de bir coğrafi anlamda o bölgeyi öğretmek adına çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Harita evet. bile diyemeyiz aslında onlara, bir anlamda model. Evet. Küçük modelleri o evet. yeryüzü şekillerinin ama tarih haritalarında mesela böyle bir modellemeye gidilmiyor. Böyle bir tarih haritası göremiyoruz kabartma.
Halbuki mekanı algılamanın yanı sıra tarihi anlama ve tarihi yorumlamada da çok etkisi çok önemli var. Değil mi? Etkisi
mesela
çok
tarih
fazla.
Ders kitaplarında bunu yapamayız. Evet. Hani kabartma harita. Hı hı. Ama en azından tarih ders kitaplarında kullandığımız haritalar düz satıhlar, düz yüzeyler hı hı. olmak yerine oranın coğrafi özelliklerini yansıtan fiziki ya da işte neyse iklim özelliklerini yansıtan şekilde tasarlanamaz mı? Yani bir Malazgirt dediğimizde neresidir? Nasıl bir evet. özelliği var? Bir mesela Ankara Savaşı diyoruz. Nasıl bir yerde yapılmış? Fiziki şartları nedir? Hı hı. Çünkü hani hep bahsettiğimiz gibi her tarihi olay bir mekanda geçiyor. Evet. Ve o mekanın özellikleri bazen o tarihi olayın seyrini de değiştiriyor. Hı hı. Bazen değil hatta birçok zaman. Ve hı hı. özellikle bu anal okulunun etkisiyle sosyal ve ekonomik tarihin yazılmasında coğrafyanın önemi tarihte çok öne çıkmıştır. Hatta hani Brodel'in öyle bir anlatımı vardır. Kendisi der ki yani tezi Akdeniz dünyası üzerine Akdeniz'i öne çıkararak yazdım. Dönemi değil. Hı hı. Yani o dönemde o coğrafyada olanları anlattığınızda zaten coğrafyanın kendisi tarihi ortaya çıkarıyor.
Şimdi bu, neden bu hani önemli gerçekten. Farklı boyutlarda değerlendirebilirler aslında. Evet, evet, evet.
Tabii
için
ki, tabii ki. Aynen
mi?
Öyle değerlendirebilirler. Hı-hı. Mesela baktığımız zaman hiçbir savaş kışın zorlu şartlarında yapılmamış. Evet. Yani bir şekilde hep baharda ya da yazın hı-hı. yapılmış savaşlar. Bu anlamda baktığımızda tarih haritalarının özellikle ders kitaplarında yer alan tarih haritalarının en büyük sorununun bu olduğunu görüyoruz. Artı tarih haritaları sanki coğrafya haritaları gibi değilmiş de yön gerektirmiyormuş, meridyen paralel gerektirmiyormuş, bir projeksiyonu hani ölçeğinin olması gerekmiyormuş gibi davranıyoruz.
Halbuki her haritada var, değil mi?
Evet, her haritada başlık, lejant, pusula, yani o yön belirtecinin ölçeğinin ve gerekiyorsa, bazı durumlarda gerekir çünkü bu, paralel ve meridyenlerinin belirtiliyor olması gerekir.
O zaman konum yönünü algılayabilme de gelişecektir.
Tabii, tabii. Yani harita kullanma becerileri dediğimizde, mekansal biliş dediğimizde, bu sadece haritanın alınıp da evet burası şurasıymış demek değil. Bunun anlaşılması, yorumlanması, değerlendirilmesi,
belki başka bilgilere çizebilme dönüştürülmesi bile.
Tabii ki dilsiz haritalarda onun dillendirilmesi, öğrencinin bakarak yorumlaması, yerlerini, konumlarını belirlemesi. Aynı zamanda biraz önce belirttiğiniz gibi hani bu anlamda farklı şekillerde kullanılması söz konusu olması gerekirken, biz sadece sanki hani evet yani bir mekanda geçmiş, orası da burasıdır deyip çok böyle basitçe haritaların yer aldığını görüyoruz. Ya da bazen çok gereksiz bir şekilde karmaşık haritaların yer aldığını görüyoruz. Mesela en son şu anda hali hazırda Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabında böyle bir yanlışlık vardı. Mesela biz denizlerin rengini ne olarak biliriz haritalarda?
Mavi.
Yani zaman zaman mavinin tonları olsa bile, evet, koyu lacivert ya da mavi. Şu anda mesela bakın ders kitabında karalar koyu lacivert, denizler gri olarak gösterilmektedir. Yani çocuğun ilk baktığında haritaya karaları deniz olarak algılaması son derece muhtemeldir. Çünkü yıllardır bildiğimiz lejant okuma, yorumlama becerimize ters bir durum söz konusudur orada. Yani bir de böyle hatalar yapıyoruz.
Evet.
Diğer taraftan...
Niye değiştirilme gereği duyuldu acaba?
Yani sanıyorum var olan bir takım, işte dediğim gibi, evet, hali hazırda belli bir devlet kurumunun özel olarak tarih haritaları geliştirmesine ilişkin bir çalışma yok. Özel bir takım yerler yapıyor veyahut da yurt dışından, internetten bulduğumuz bir takım haritaları değerlendiriyoruz kullanırken ve bunların da gerçekten çok büyük hatalara yol açtığını fark etmemiz lazım. Hiç mi harita yok, tarih haritaları yok? Tabii ki basılmış tarih haritaları var. Ders Aletleri Yapım Merkezi'nin eski adıyla yaptığı haritalar var. Hep okullara da gönderildi bunlar. Ancak şu anki kazanımlarımızı anlatma konusunda çok yetersiz kalıyor.
Bir de öğretmenlerin bu haritaları kullanması gerekiyor.
O da ayrı bir konu.
Öğrencilerin de harita kullanma alışkanlığının geliştirilmesi bakımında.
Şimdi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Genellikle kendi öğretmeni harita kullanmış olan tarih öğretmenleri kendileri de harita kullanma eğilimindeler. Ya da lisans eğitiminde bununla ilgili bir ders aldılarsa, coğrafya, kartografya veya işte Türkiye ile ilgili bir özel ders aldılarsa, tarih derslerinde de bunları daha çok kullandıklarını görüyoruz. Ama genel olarak baktığımızda %65'i öğretmenlerin yetersiz buluyor kendini harita kullanma konusunda. Oysa hani şunu söylüyoruz biz tarih eğitimcileri olarak, ders kitaplarından sonra belki en pratik, en çok kullanılabilecek, en el altında olan materyaller, öğretim materyalleri haritalar. Fakat şimdi değişen teknolojiyle birlikte tamam, yani sınıfa taşımamız, götürmemiz, getirmemiz hem yıpranmaları anlamında hem taşıma getirme götürme zorunluluğu anlamında belki sıkıntı olabilir ama akıllı tahtalarımız var. Evet. Şu anda bunlar için gerçekten çok hızlı bir şekilde yeni tarih haritalarının geliştirilmesi ve bu ortamlara atılması gerekiyor. Bir takım çalışmalar yapıldı geliştirmek adına, animasyon tarzı, işte flash'la, bu tip programlarla tarih haritaları geliştirilmeye çalışıldı ama yurt dışı örneklerine bakarak bunlar çok ilkel örnekler hakikaten. Yani çok geliştirilmeye muhtaç.
Öğretmenler istekli belki ama ortam henüz hazır değil.
Henüz hazır değil. Biraz öğretmenlerimizi de bu konuda eğitmek gerekiyor. Çünkü artık dijital okur yazarlık çağımızda öyle hani öğreneyim bari diyeceğimiz bir şey değil. Zorunluluk.
Evet.
Yani şu anda dijital okur yazarlığı olmayan herhangi bir öğretmenin, tarih öğretmeni olarak söylemiyorum, herhangi bir öğretmenin iş yapması belki kısa bir süre için mümkün olabilir ama bir nano devri her alana yayıldığında artık mümkün olmayacak.
Evet.
Yani öyle bir teknoloji patlaması yaşayacağız ki bu nanoteknolojinin günlük hayatımıza yansıdığı dönemlerde, şimdi konuştuğumuzdan çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız o dönemde.
Evet.
Dolayısıyla hani gerçekten o bilginin nasıl kullanıldığı çok önemli. Tamam, elimizde bir takım bilgiler var coğrafyamıza ilişkin ama biz bunları ne kadar değerlendirebiliyoruz, ne kadar geçmişle bugünü karşılaştırabiliyoruz? Mesela Nil Nehri gelip bizim haritamızda bitiyor, bizim coğrafyamızda. haritada böyle bir gösterim var.
Evet.
Ya da mesela bir kitapta bir şehrin yeri bir yerde gösteriyor, öbür kitapta başka bir yerde gösteriliyor. Bir de böyle bir sıkıntımız var. Yani kitaplardaki bilgilerle sunulan haritalar, atlaslarda sunulan haritalar birbiriyle örtüşmüyor.
O zaman tarih haritaları hazırlanmalı gerçek anlamda.
Evet, yani çok ciddi manada bunu EBA yapabilir, eğitim bilişim ağı yapabilir. Ya da harita genel komutanlığı, nasıl ki diğer haritaları izinsiz hiçbir şekilde bastıramıyorsunuz, mutlaka harita genel komutanlığının izniyle çıkıyor. O zaman aynı şekilde tarih haritalarıyla da ilgili harita genel komutanlığı gerçek haritalara bağlı kalarak, çünkü var ellerinde o haritaların tamamı Osmanlı dönemindeki o coğrafyadaki ve tarihi coğrafya alanında çalışan birkaç kişi, Osman Gümüşçü Hoca gibi mesela, birkaç kişiyi çağırarak gerçekten tarih haritaları oluşturacak. Neye göre? Bilim adamlarının hizmetine sunulabilir, o ayrı, ama eğitim alanıyla ilgili mutlaka çocukların anlayabileceği dilde, o sadelikte ve o doğrulukta haritalara ihtiyacımız var. Bugün biz mesela materyal geliştirme derslerinde tarih haritaları oluşturtuyoruz öğrencilerimize. Ama internet sitelerinden, İngilizce kaynaklardan, Almanca haritalardan falan bulup onları Türkçeleştirmeye çalışıp değiştirip dönüştürüp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok hani hakikaten el yordamıyla gidiliyor.
Çünkü görerek öğrenmek çok farklı,
çok
bir
önemli.
Şey görsel
somutlaştırıyor
zeka.
Bir kere.
Evet.
Aynı zamanda biraz önce söylediğiniz neden sonuç ilişkilerini kurduruyor. Bir taraftan grafik okuma gibi, tablo okuma gibi haritanın başka bilgilere dönüştürülmesine yol açan başka bilgileri, bilişsel yönleri geliştiriyor. Bir taraftan eleştirel düşünmeye yol açıyor. Mesela neden burada bu coğrafyada bu olmuş?
Evet.
Değil mi? Bize bunu hep söyleyip duruyoruz işte. Jeopolitik önemi çok önemli bir ülke. Şimdi şu anda sokaktan geçen mesela 100 kişiden 99'una sorsanız şehirlerimizin yerlerini doğru yerleştirebilirler mi acaba?
Evet.
Gibi mesela. Evet. Veya desek ki mesela Türkiye Cumhuriyetleri, bizimle ilişkisi olan yakın komşularımızı doğru şekilde yerleştirin desek, ne kadar yerleştirebilirler? Biz bir anlamda bu konuda gerçekten harita kullanmadığımız için, kafamızda da oturmadığı için görsel olarak afaki konuşuyoruz.
Evet.
Yani
evet.
Gerçekten bir baktığımızda coğrafi becerilerimiz bu anlamda çok yetersiz. Harita kullanma becerilerimiz de coğrafyacılar da aynı şeyi söylüyorlar. Gerçekten yetersiz. Bu birazcık öğretmenlerimizin kullanmamasından kaynaklanıyor. Birazcık da bununla ilgili altyapının çok iyi olmamasından kaynaklanıyor.
Evet. O zaman bundan böyle umarız haritalı dersler işlenir. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi hem tarihi öğrenirlerken coğrafyayla da iç içe olduğundan söz
gerekiyor.
Ettik. Onu da birbirine paralel
yani
olarak götürebilirler.
Şöyle olabilir. Bir tarih sınıfı oluşturulabilir. Bu haritalar sürekli sınıfta durabilir. Siz eğer tarih değil de mesela diyeyim ki pardon, atlaslı değil de başka bir şeyle ilgilenseniz bile, başka bir derste başka bir konuyla ilgilenseniz bile gizli öğrenme olur.
Evet.
Gözünüz hep orada olduğu için fark etmeden öğrenirsiniz coğrafyayı.
Evet. Evet.
Yani bu biraz da böyle bir şeydir. Sürekli koridorlarında okulun sınıfta asılı durması lazım haritaların.
Aslında sosyal medyaya baktığımızda sosyal medyada haritalara ilgi çok,
çok
fazla.
Çok kullanılıyor, onu görüyoruz.
Yaşamda haritaları çok fazla
kullanıyoruz
değil mi?
Ama derslerde de kullanırsın.
Evet, tarihi öğrenmemizde de kullanmaya devam edebiliriz.
Evet.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın da girişimleri çok önemli.
Evet.
Olacaktır konuda.
Evet. Yani hani EBA'nın çok güzel girişimleri var ancak yetmiyor. Tarih haritalarıyla ilgili ayrıca bir çalışma yapılmasını, böyle bir uzman komisyon oluşturularak çok kısa sürede inşallah ümit ediyorum.
Çok önemli çünkü gerçekten tarihi bilmek, tarihi öğrenmek, tarihi anlamak çok önemli. Belki bilmediğimiz, öğrenemediğimiz, anlamadığımız için bugün geldiğimiz noktada sıkıntılar yaşayabiliyoruz.
Evet, yani sonuçta o sınırlar nasıl çizildi haritalarda?
Evet.
Cetvelle çizilmiş gibi. Sırf haritaya baksanız bile o Afrika'da veya bizim işte Orta Doğu'da baktığınızda bunu görebilirsiniz ve sırf haritaya baksanız bile sorgulayabilirsiniz. Dolayısıyla hani haritayı okumak demek aslında bir anlamda geleceğe de sahip çıkmak demek. Bizim mekanımız neresi ve biz burada neyiz, ne yapıyoruz, ne yapmamız lazım?
Evet, o zaman zararın neresinden dönülse kar, haritalı derslerin işlenmesi.
Evet, tabii coğrafya ve tarih diyelim. Özellikle.
Evet, özellikle. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gülün Karabağ. Haftaya yine birlikte olacağız. Evet, sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben teşekkür ederim.
Bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için Feray Uzgül, Şen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.